Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla yine çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk olarak Semerkant'tan Buhara'ya, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Tanrı Dağları'nın eteklerinden esip gelen rüzgarın getirdiği maneviyatı konuşacağız. Türk dünyasının bağrından çıkan aziz şahsiyetleri konuşacağız. Ata yurdumuzdan ana yurdumuza getirdiğimiz gelenekleri ve aslında bugün Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgünü yaşayan Ahıska Türklerini konuşacağız. Çünkü bugün özel bir gün. 75. Yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuğu olarak ülkemizdeler. Hoş geldiler, sefalar getirdiler.
Hoş bulduk. Ahıska ile Türkiye Türklerinin hiçbir farkı yok. Bir elmanın yarısı Ahıska Türkleri, bir diğer elmanın yarısı Türkiye Türkleri. Ahıska aslında bizim 1828'e kadar ana vatana bağlıydı. Osmanlı'nın hududu içerisindeydi. Ama 1828'de Ahıska Osmanlı'dan ayrıldı. Ayrılmak zorunda kaldı. Osmanlı Ahıska'yı vermek zorunda kaldı. Ve o gün aşıklardan Üzeyir Fakir'i var. Ahıska aşıklarından. Sultan II. Mahmut Osmanlı Sultanı ona bir mektup yazıyor. Ahıska'nın ana yurttan ayrılmasının üzüntüsünü dile getiren. O mektubun sonunda da şunları söylüyor. Diyor ki, Ahıska gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. 1828'de hakikaten aşık Üzeyir Fakir'in dediği gibi İstanbul'un kilidi gitmiştir. Ahıska ana yurttan ayrılmıştır. Ve 1828'den sonra aslında Ahıskalıların gözyaşları hiç dinmedi. Hiç dinmedi. Devamlı gözyaşları aktı. 1944 yılına gelince de Ahıska büyük bir mezalim yaşadı. Zalim Stalin'in yönetimindeki askerleriyle Ahıskalılar bir gece 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece 1944'te yani 75 yıl evvel 220 köyden takriben 86 bin kişi trenlere doldurularak ana yurtlarından ayrıldılar. 6 ülkeye gönderildiler. Ukrayna'ya, Özbekistan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Sovyet'in hakim olduğu her yere sürüldüler. Kardeşi kardeşten ayırdılar. Her birerini başka köylere, Sovyet'in uçsuz bucaksız mekanlarına gönderdiler. Akrabalık bağını koparmak için, evet. Dil bağlarını koparmak için, din bağlarını koparmak için ve Ahıskalılar o günden bugüne vatansızlaştırdılar. Ahıskalıların şu anda ana vatanları yok. Ahıskalılar dünyanın altı yerinde yaşamaktadırlar ve bugün Türkiye'de de birçok Ahıskalı Türkleri var. Bizim zaten dedik ya bir farkımız yok. Evet. Bağrımızı her zaman açtık. Açmak da lazım, daha fazla da açmak lazım. dünyanın neresinde bir Ahıska Türk'ü varsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorsa onlara vatandaşlık vermemiz lazım. Çünkü Ahıska bizim ana yurdumuzdur. Ahıska bizim ata yurdumuzdur. Ahıska Müslüman Türk yurdudur. Ve o gün o mezalimde 1944'te binlerce Ahıskalı trenlerde, vagonlarda çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden, kadın erkek demeden her bireri o gün birçoğu trenlerden bile inemediler. Açlıktan, soğuktan vefat ettiler, öldüler. Şehit oldular Ahıskalılar. Ve o Ahıska'nın dramını anlatan birçok şiir var. Ahıskalıların o gün çektiği zulmün, mezalimin neticesinde anlatılan Türk edebiyatımızda birçok şiir var. Bakın rahmetli bizim Ahıska dergisinin genel yayın yönetmeni, onu da daha Kasım ayında kaybettik, Yunus Zeyrek Hoca, bizim Ahıska için ne demiş? Demiş ki, bir gül mevsiminde seyrine gittim. Hani goncan, hani gülün Ahıska? Baktıkça haline kahroldum bittim. Kollanır mı bir gün külün Ahıska? Güneş orada batmış, ay orada batmış. O altın sabahlar uykuya yatmış. Aşıklar sazını elinden almış. Tutulmuş söylemez dilin Ahıska. Evladın oğlu şerbetler içmiş. Seyranın düğünün devranı geçmiş. Yuvalar bozulmuş, turnalar uçmuş. Bulanmış ırmağın, gülün, gölün Ahıska. Dilliğin, düzenin, oban bozulmuş. Yazık alın yazın böyle yazılmış. Kavim kardeşinden bağın çözülmüş. Yaman esmiş kara yelin Ahıska. Hani müezzinin, hani minaren. Şerha şerha olmuş kanıyor yaren. Ayağa kalkmaya yok mudur çaren. Doğrulur mu acep belin Ahıska. Ve o ağıtlar halen daha devam etmekte. Evet. Ukrayna'da yaşayan Ahıskalılar, Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl evvel Erzincan'ın Üzümlü kazasına getirdi. 300 hane. Onlara ev verdi. Onlara sigorta, vatandaşlık verdi. Bunun yanı sıra iş ayarladı Ahıskalılara. Bizler Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet olarak Ahıskalıların her zaman yanında olmamız lazım. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Vatan bir milletin dini, dili kadar önemlidir. Vatana olmayanın dini, dili olmaz, kültürü olmaz. Onun için Sovyet Ahıska'ya bir soykırım yapmıştır. Aynı bugün Doğu Türkistan'a yapılan soykırım gibi. Bugün Doğu Türkistan Müslümanları da soykırıma uğramakta. Çin'in zulmü altında. Anneler, babalar çocuklarından ayrılmakta. Toplama kamplarında. Çocuklar gece gündüz gözyaşlarına boğulmakta. Ve kadınların namusları payidar olmuş. Ondan dolayıdır ki bizler nerede bir Müslüman varsa, nerede bir Türk varsa ya da nerede zulme uğrayan bir insan varsa onların yanında olmamız lazım. Bizim milletimizin geleneği budur. Merhamet bizde ön plandadır. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Onun için nerede bir insan eziliyorsa o insanın duygusunu, düşüncesini ve mazluma her zaman elimizle, gönlümüzle, dilimizle merhem olmaya gayret etmeliyiz. Ben bu vesileyle Ahıska sürgününde vefat eden, şehit olan, hakka yürüyen Ahıskalı kardeşlerimize rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da uzun ömür diliyorum. İnanıyoruz ki inşallah bir gün Ahıska, ellerinden alınan Ahıska, ana yurtlarından uzaklaştırılan Ahıskalılar gün olacak. İnşallah Ahıska'ya gidecekler. Ahıska tekrar ana vatanlar olacak. Ve yıllardır ezanları susturulan Ahıska'daki Ahmediye camisindeki minarelerindeki ezan okunacak inşallah.
İnşallah.
Bizim duamız budur, beklentimiz budur, hedefimiz budur. Bir sosyal bilimci olarak.
İnşallah değerli hocam. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geliyorlar. Ahıska sürgünü tanıkları. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Ahıska sürgününün 75. yıl anma programına katılacaklar. Bizden de selam olsun
evet,
diye.
Evet, ben Ahıska'yım. Ellerin hasıyım. Orta Asya sürgününde, çöllerinde sürgünler sevdasıyım. Tütmeyen ocaklarda, elleri koynunda binlerce ananın karayasıyım.
Şiirler de gerçekten evet. Çok etkileyici değerli hocam. Siz de bir Türk halk bilimci olarak aslında o şiirlerin içindeki o duyguyu dinleyicilerimize belki hani tek bir sözle anlatılıyor ama içinde nice nice duygular geçiyor. Teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Dert sağ olun. İnsanı söyletir.
Evet.
Derdi olan söyler. Zaten aşıklar, şairler de bir derdin sonucunda illa kendi başlarından geçen bir felaket değil. Toplumların başından geçen felaketlerin neticesinde şiirler söylemişler, destanlar düzmüşler. Onun için bütün Türk dünyasının, bütün Türkistan illerinin başlarından geçen felaketler bizim felaketimizdir. Onların ayaklarına bir diken bassa bizim ayağımıza batmıştır. Çünkü biz Azerbaycan'la aşık Mikail Azaflı'nın ifadesiyle bir kartalın kanadıyık, bir babanın evladıyık. Bir milletin damadıyız, bizim eller sizin eller. Devletlerimiz ayrı olsa da milletlerimiz bir. Yine Veysel'in ifadesiyle. Yezid nedir ne kızılbaş, değil miyiz hep bir kardeş, bizi yakar, bizim ataş, söndürmektir tek çaresi. Birliğimizden, beraberliğimizden, bütünlüğümüzden asla ödün vermemeliyiz. Bizler İsmail Gaspıralı'nın ifadesiyle Kırım'ın önde gelen mütefekkirlerinden Gaspıralı ne diyor? İşte birlik, dilde birlik, fikirde birlik. İşte dilde, fikirde birliği sağlamamız lazım. En önce ailemizden başlamamız lazım. Akrabalarımız arasında geliştirmemiz lazım. Mahallemizde yaygınlaştırmamız lazım. İlçemizde, ilimizde, ülkemizde ve bütün Türk dünyasında. Sezin Hanım, ben geçen hafta ata yurdumuz olan Tanrı Dağları'nın eteklerinde Kırgızistan ve Özbekistan'daydım. Kırgızistan ve Özbekistan Türk'ünün Türkiye Türk'ünden hiçbir farkı yok. Kırgızistan ve Özbekistan 1000 yıl evvel biz o yurtlardan gelmişiz. O Türkler halen daha bizi özlüyor ve bizi bir görüyor. Adetlerimiz, geleneklerimiz, olaylara karşı gösterdiğimiz tepkiler aynı. Misafirperverlikleri, insanları candan sevişleri, gönül kapılarının ve hanelerinin kapılarının her daim açık olması. Bir eve misafir gittik Semerkant'ta. Yani Kusem bin Abbas Hazretlerinin. Kusem bin Abbas kim? Peygamberimizin amcasının oğlu. Nereye gitmiş? Ebu Eyyub el Ensari nasıl İstanbul'a gelmişse Kusem bin Abbas da ta Semerkant'a gitmiş İslam'ı yaymak için. Orada şehit düşmüş. Onun için Kusem bin Abbas Hazretlerinin ünvanı şahizindedir. İmam Buhari Hazretleri, Sahih-i Buhari kitabının müellifi İmam Muhammed Buhari Hazretleri'nin kabri orada. Semerkant'ta. Aynı zamanda bizim Türklerin mezhep imamı olan Maturidiliğin kurucusu İmam Muhammed Maturidi Hazretleri'nin mezarı orada. Orada bir eve ziyarete gittik Sezin Hanım. Ziyarette yaşlı babaları 70 yaşında, çocukları biz Türkiye'den, onlar mehman diyorlar misafirlere. Mehmanları gelmiş diye bütün komşularını davet etmişler. Akşam 8'de sofraya oturduk. Saat gece 1'de zor kalktık sofradan. Gece sabah 6'da uçağımız. 3'e kadar dinlendik, yattık. Gece kalktık. Evin çocuğu, genç delikanlı evladı bizi havaalanına götürecek. Baktık ki akşam da babalarıyla, hacı babalarıyla selamlaştık, kavilleştik, vedalaştık. Gece 3'te avluda o soğuk havada, geçen haftanın Semerkand'ın soğuk havasında hacı babaları bizi bekliyorlar. Bizi bekliyor, uyumamış. Biz mehmanlarımızı diyor yolcu ederiz. Aynı bizim geleneğimiz. Çünkü orası bizim ata yurdumuz. Geleneklerimizi sürdürüyorlar. Olaylara karşı dedik ya, verdiğimiz tepki aynı. Geceleyin evin genç delikanlısına dedim ki bizi Kusem bin Abbas Hazretlerinin kabrine götür. Dedi ki hocam bu saatte kabir kapalıdır. Götür dedim, dışarıdan dua ederiz, ziyaret ederiz. Gittik büyük bir külliye, kapısını çaldık. Türbedar çıktı 70 yaşında. Bizi onlar tuvalete taharethane diyorlar. Eczaneye devahane diyorlar. Bizi taharethaneye götürdü. Adam bizim abdestimizi bekliyor. Aldı külliyeyi tanıttı gece 3'te. Kusem bin Abbas Hazretlerinin kabrine 3 kapıdan bizi götürdü, kapıyı açtı. Bizi böyle tel eserek kapıda beklemiyor. Geldi bizimle yarım saatte kabrin başında oturdu ve o kabir ve külliye hakkında bize bilgi verdi. Bizi ta gidinceye kadar arabadan selamlayarak uğurladı. İşte bizim geleneğimiz, kültürümüz bu. Bizim kavmimizin, Türk milletinin gönlü, ufku açık, kapısı açık, hanesi açık. Misafire çok ikram ediyor, hürmet ediyor. Bu gelenekleri bizim sürdürmemiz gerekiyor. Daha da zirveye çıkartmamız gerekiyor. Geçmişimizden ne almamız gerekiyor? Örnek almamız gerekiyor. Buhara-i Şerif değil mi? O da Özbekistan'da. Türkler medeniyetlerini 3B kuralı var. Buhara-i Şerif'te doğurdular. Buhara'dan Alperenler vesilesiyle Bursa'ya, yani Anadolu'ya getirdiler. Oradan da nereye götürdüler? Balkanlara götürdüler. 3B hattı. Peki Buhara-i Şerif'te kim var? Kimler yok ki? Kimler yoktu ki? Hacegan dediğimiz kutlu yolun yedi büyük üleması, hocası orada. Abdülhalik-i Gucduvani Hazretleri orada. Arif-i Revgevi Hazretleri orada. Manjur Mahmut Anjur Fagnevi Hazretleri orada. Ali Ramitani Hazretleri orada. Ve beşincisi Ali Ramitani Hazretleri'nin talebesi Muhammed Baba Semmasi Hazretleri orada. Onun talebesi. Aynı zamanda Bursa'nın manevi mihmandarı Emir Sultan'ın babası Emir Külal Hazretleri orada. Ve yedinci büyük halka Nakşibendiliğin kurucusu Muhammed Bahuddin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin kabirleri orada. Külliye şeklinde kabirlere çok büyük önem vermişler. Mir Arap Medresesi orada. Kalyon Minare orada. Emir Timur'un yaptığı hizmetler orada. Ve Buhara-i Şerif'te bir şey konuşuluyor. Diyorlar ki güneş her yerde, gökyüzünden yeryüzüne doğar ama Buhara-i Şerif'te yerin altından doğar. Kırgızistan'a geldiğimiz zaman Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cengiz Aytmatov'un yaşadığı ev müzeye dönüştürülmüş. Aynı zamanda Aytmatov'un mezarı orada. Cengiz Aytmatov kim? Türk dünyasının ortak bilge şahsiyeti. Dünyanın üçüncü okunan büyük yazarı. Dünyada birinci sıralamada Shakespeare okunuyor. İkincisi Tolstoy okunuyor. Üçüncüsü Cengiz Aytmatov okunuyor. Ve Cengiz Aytmatov'un eserleri 176 dile çevrilmiş. Geliyorsunuz Cengiz Aytmatov'dan Oş şehrine geliyorsunuz. O da Kırgızistan'ın. Orada Mebsut adlı fıkıh kitabının yazarı İmam Serahsi Hazretlerinin kabri orada. Batı Karahanlıların ilk başkenti olan Özgen şehrinde. Batı Karahanlılardan ilk Türk İslam Devleti kalan minare halen daha ayakta. Ve Türkiye Diyanet Vakfı, Anadolu'muz her yere el attığı gibi oraya da el atmış. Özgen'de İmam Serahsi İmam Serahsi'nin kabrinin yanında bir cami yaptırıyor. İşte bunlar bizi birleştiren unsurlar. Aytmatov bizi birleştirir. Aşık Veysel bizi birleştirir. Ahıska bizi birleştirir. Demin şiirini okuduğum Müzeyir Fakir'i bizi birleştirir. Şah-ı Nakşibend bizi birleştirir. Biz bu atalarımızın, manevi şahsiyetlerimizin, bilge şahsiyetlerimizin irfanından, ilminden ve irfanından süzülen o tomurcuklardan, damlalardan faydalanmamız lazım. Evet. Ve yeni İmam Buharileri, yeni Şah-ı Nakşibendleri, yeni Cengiz Aytmatovları Türk dünyasında çıkartmamız lazım. Dünyada Türklerin sayısı 250 milyon. Biz bir olamazsak kim bir olacak? Bir olursak hiç kimse bizim yanımıza bile gelmeyecek. Onun için bir dörtlükte der ki Allah Allah deyip emdik Tanrı dağından, ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağı'ndan. Bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türkiye kafa tutanların sonuçları korkunç olur. Bunu hiç kimse unutmasın.
Değerli hocam, bu bölümün yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Sizinle olan bölümümüzün bir de bugün Aşık Reyhani'nin ölüm yıl dönümü, ondan da bahsetmek istiyorum.
Allah Reyhani babaya gani gani rahmet etsin. Reyhani baba 1932 Erzurum doğumlu. 2006 yılında Bursa'da Reyhani babayı Hakk'a uğurladık. Ölümünün 13. yıl dönümü. Reyhani 20. ve 21. yüzyıla mühür vurmuş aşıklarımızdan, ozanlarımızdan. Reyhani dünyanın geçiciliğini bir şiirinde bakın nasıl yorumluyordu. Diyordu ki dünya varlığını hayal ederken iki taş bir mezar örmüş kara yer. Ağayla hizmekar yan yana yatar, ne asıl ne nesil sormuş kara yer. Reyhani farkı ne az ile çoğun, ikisi de bir olur var ile yoğun. Mezar bir tarladır insanlar tohum, sırası geldikçe sürmüş karayır. Gurbete, sevdaya, ayrılığa, aşka, muhabbete, peygambere, Cenab-ı Hakk'a en fazla şiir söyleyen, atışmalarda ön plana geçen, Konya Aşıklar Bayramları'nda defalarca birinci olan Reyhani'yi bizim gençlerimizin bilmesi lazım ve bu bir Dede Korkut mirasıdır. Tarihi bir mirastır. Bizim tarihi hafızamızdır. Bunu gelecek nesillere de aktarmamız gerekiyor. Ben Reyhani'nin bir şiiriyle herhalde bize verilen süre dolmak üzere sayın dinleyicilerimize TRT ekranlarından, Türkiye Sesi Radyosu'ndan gönülden muhabbetlerimizi ederek şu şiirle bitireyim.
Buyurun hocam.
Reyhani rüzgarla Cenab-ı Hakk'a bir haber gönderiyor. Diyor ki, al bu haberimi ey esen rüzgar, gökleri direksiz Kur'an'a götür. 6 günde var eyledi dünyayı, pazar günü temel Kur'an'a götür. Şevketli efendim sultanı vezir, nerede Allah desen orada hazır. Sen gönülden çağır yetişir Hızır, düşkünler darına erene götür. Reyhaniyim derdim yüceden yüce, bilmem kitap etsem olur mu hece. Kara her içinde kara karınca, karanlık gecede görene götür. Allah'a ısmarladık.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuzdu. Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Ahıska Türklerini ve Aşık Reyhani'yi konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Dünden kalanlar.
Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız her salı olduğu gibi bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Osmanlı'da suç ve cezaları konuşacağız. Peki, tatlı bir konu olmamakla birlikte.
Ama bir gerçeği hayatın.
Hayatın bir gerçeği, evet.
Diğer taraftan, evet. Şimdi tabii öncelikle belki hukuk sisteminden bahsetmek lazım. İki türlü hukuktan bahsedebiliriz. Bir şer'i hukuk, bir de örfi hukuk. Şer'i hukuk dediğimiz zaten belli. Hani dinin belirlediği çerçevelerde kurallara uymayanlara verilecek cezalar. O hukukun uygulanması. Zaten dinin içerisinde neyin suç olduğu, buna karşılık neyin ceza olarak uygulanacağı belli. Ama bir de bunun dışında... yine şer'i hukuka aykırı olmamak kaydıyla töreden, adet geleneklerden gelen kurallar da var, toplumsal kurallar. Nitekim Osmanlı'da bir harman olarak görürsek eğer, Orta Asya'dan gelenler var, devraldığı, fethettiği yerlerdeki bir takım kanunlar, kurallar var. Halkın zaten yaşayışında olan, Hristiyan halkın, gayrimüslim halkın kendi yaşayışının içerisinde olan kurallar var. Bunlar zaten toplumsal olarak işliyorsa, şer'i hukuka da aykırı değilse bunları da yine içine alıyor o örfi hukuk. Ya da padişahın kendi koyduğu kurallar var. Bir de tabii yani Anadolu bir medeniyet beşiği, ta Anadolu'nun geçmişinden gelen bir takım uygulamalar da var. Yani hepsi aslında bu örfi hukukun içerisinde dediğim gibi harmanlanmış durumda. Şeylere baktığımızda da, suçlara baktığımızda da aslında tabii devlete karşı işlenen suçlar var bir anlamda bakarsak. Topluma karşı işlenmiş suçlar var. Bir de bireylerin bireylere karşı işlediği kişisel suçlar var. Neler mesela işte, bir de devlet dışında dine karşı olan suçlar da var. Yani dini olarak bunların bir kısmını hani o anlamda değerlendirebiliriz. Herhangi bir kişiye, bir şeye karşı değil ama dinin yasakladığı, kural koyduğu çerçevenin dışında. Hmm. İşte içki içmek gibi mesela bu tür, evet, şeyler. Ama içki içip aynı zamanda şiddet uyguluyorsanız o zaman toplumsal suça, sosyal hayata zarar veren bir suça dönüşüyor. Kişilere karşı suçlara baktığımızda mesela işte katletmek, yani kişinin beden
canını alma,
beden bütünlüğünü bozacak ya da darp gibi, yaralama gibi bir takım eylemlerde bulunma ya da mesela cinsel saldırı, taciz gibi durumlar kişilere karşı işlenmiş suçlar olarak görülüyor. Hakaret, sözlü taciz, bunlar da yine iftira, bunlar da yine aynı şekilde bireysel kişilere karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendiriliyor. Yine eğer hırsızlık toplumsal bir şey değilse, mesela diyelim ki bir esnafın ya da bir handa, hamamda yapılmış bir hırsızlık değilse, bir eve saldırıysa, bu da kişisel suçlara giriyor yine. Burada da hırsızlık diyebiliriz, haneye tecavüz diyebiliriz, kişisel suçlar. Topluma karşı işlenmiş suçlara baktığımızda mesela işte zinayı bireysel bir suç olarak kabul etmiyor Osmanlı, toplumsal bir bozulmanın göstergesi. Çünkü sadece bir kişiyle olan bir durum değil. O mahallenin belki ahlakıyla, mahallenin huzuruyla alakalı, evet, bir şey olduğu için fuhuş, zina gibi durumları toplumsal suçlar arasında sayıyor. Ya da mesela tefecilik, kara borsa, kaçakçılık, kalpazanlık gibi ticari suçları da yine toplumsal suçlar içerisinde sayıyor. Hem ticari ama bunun aynı zamanda toplumsal tarafı da var. Evet. Ama mesela kalpazanlık gibi, kaçakçılık gibi durumlar aynı zamanda devlete karşı da, çünkü devletin de ekonomik durumunu zayıflatmaya veya ekonomisiyle ilgili problem, sorun yaratmaya meyilli suçlar bunlar. Bir taraftan da eşkıyalık tabii. Özellikle bu 16. yüzyıldan itibaren işte 17. yüzyıl, 18. yüzyılda çok artmaya başlayan, belki oraya kısaca değinmek lazım. Bundan sonra oraya değineyim. Bunlar biraz daha topluma yönelik suçlar olarak görülüyor. Diğer taraftan mesela işte devlete karşı suçlar dedik. Tabii bunların en önemlisi isyanlar, ayaklanmalar. Evet. Bunların bir kısmı askeri isyanlar olabilir. İşte Kapıkulu Yeniçeri ayaklanmaları gibi, bir kısmı efendim işte şehzade ayaklanmaları, şehzadelerin içinde bulunduğu durumlar olabilir. Görevi kötüye kullanmalar, devlet memurlarının görevi kötüye kullanmaları. İşte nedir mesela? Askerlerin elinde bulundukları gücü zor kullanarak, işte zor ne diyelim, o elinde bulundukları gücü kullanarak haraç toplaması, hı hı, rüşvet alması ya da aşırıya kaçması yaptığı işin içerisinde. Bu anlamda bunları devlete karşı işlenmiş olarak, suçlar olarak görüyor. Çünkü siz orada devletin bir temsilcisi olarak bulunuyorsunuz. Dolayısıyla sizin halka yaptığınız o zulüm devlet tarafından gelmiş gibi göründüğü için devlete karşı işlenmiş de bir suç oluyor aynı zamanda. Tabii. Devletin verdiği görevi kötüye kullanıyorsunuz çünkü. Kalpazanlık, kaçakçılık biraz önce dediğim gibi yine bu anlamda devlete karşı işlem. Çünkü burada aynı zamanda devlet mağdur. Hem buradan halk mağdur oluyor bir kısım kazanırken, hem de aynı zamanda devlet mağdur oluyor bu tür durumlarda. Demin bahsedeyim dediğim şey şuydu. Neden suç oluyor? Yani tabii ki, yani suçun işlenmesi her toplumda, toplumsal yaşayışın her durumunda olacak. Ama tabii suçun artış gösterdiği durumlar var. Şimdi o döneme baktığımızda, Osmanlı'nın özellikle bu son dönemlerine baktığımızda, tabii fetihlerin azalmasıyla birlikte tarım alanlarının azalması, ganimetlerin azalması, yani devlet gelirlerinin azalması, diğer taraftan nüfusun artması, özellikle genç nüfusun artması, buna karşı istihdamın azalması, hmm, ve tarımın, hani işlenebilir toprağın azalması ister istemez açıkta çok ne diyelim gücü, yani genç, güçlü, kuvvetlisin ama iş yok. Dolayısıyla bu neye yol açıyor? Eşkıyalık, haramilik, yol kesicilik gibi.
Kısa yoldan veya aynen, farklı yollardan.
Yani kendilerine bir anlamda ister şehirde olsun, evet, ister taşrada olsun, bir anlamda bir kılıf yaratıyorlar. Yani ben işsizim, güçsüzüm, ne yapayım? Geçinmek zorundayım. İşte eşkıyalık yapıyorum, yol kesicilik yapıyorum, haramilik yapıyorum, hırsızlık yapıyorum gibi. Belli başlı suçlu tipleri oluşuyor böylece. Mesela Leventler, denizciler aslında bir meslek grubu olarak denizcilik yapmaları gerekirken, sayı arttıkça bu askeri sistemde, idari sistemde, sosyal sistemde, ekonomik sistemdeki bozulmalar tabii ki suçlu sayısını artırıyor. Leventler de bir anlamda bir suçlu tipi yaratıyor. Bekar odalarında kalan, çünkü İstanbul'a bir anda bir göç başlıyor daha fazla. Halbuki Osmanlı çok fazla bu dikey hareketliliğe izin vermez. Yani istediğin yere git, taşın, orada yaşa falan gibi şeylere çok izin vermemeye çalışır. Çünkü toprağın işleyişini tımarlı sipahi, tımar sisteminden dolayı korumak ister. Ama bir anda bir bakıyorsunuz tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte İstanbul'a göçler ve bu anlamda işte ırgat, hamal gibi bir sürü farklı meslek grubu ortaya çıkıyor. Bu meslek gruplarının da bir suçlu tipi oluşturma anlamında bir altyapı oluşturuyor görünüyor. Yine mesela şehirliler ve taşralılar arasında bu göçlerden dolayı iftira, hakaret, hırsızlık suçlarının arttığı görülüyor. Yani şimdi de mesela aynı suçlardan bahsedebiliriz. Göç tabii, sonrası kültür şoku, ister istemez o kültürü şoklanarak yaşayan grupla orada zaten hala hazırda var olan grup arasında çatışmalara yol açıyor, şiddete yol açıyor. Yine o dönemde köle, tabii kölelik olduğu için kölelerin özgür kalmak adına ya da başka amaçlarla sahiplerini öldürdüklerini görüyoruz. Mesela cinayet suçlarında böyle bir köle suçlu tipi var. Yani toplum değişse de bu anlamda suç ve suç ceza değişmiyor. Yani hep suç var, hep ceza var ama suç ve suçlu tipleri ya da ceza tipleri değişiyor. Tabii en çok duyduğumuz belki siyaseten katil, sürgün, kürek cezası, daha ağır suçlarda işte bu dediğim gibi kaza oturtma gibi, kancaya asma gibi, belki hatta teşhir, bunların teşhirle yapılması ki halk görsün ve bundan ders alsın, ibret alsın düşüncesi. Bu tür cezalar, şimdi böyle cezaları görmüyoruz. İşte para cezası o zaman da var mesela. Ya da mesela kısas cezası var, tazir cezası var. Yani bir şekilde bu cezaların bir kısmını şu an modern hukukun içerisinde görmüyoruz. Ama Osmanlı hukukun içerisinde bazı suçlar var ki dediğim gibi böyle ağır şekilde de kullanılmış. Ama örfi hukuk dedik ya, mesela o örfi hukuk gereği kısas cezası olması gereken bazı durumlarda Osmanlı kürek cezasını uygulamış mesela. Hmm. Kısası uygulamamış, kendine göre onu dönüştürmüş. Çünkü denizlerde güçlü olması lazım. O denizlerde de kürek çekecek adama ihtiyaç var. Onu o şekilde dönüştürmüş. Yani bir şekilde o cezayı bu şekilde dönüştürerek hem bir fayda sağlamış. Esneklik ve akılcılık aslında burada Osmanlı'nın ceza sisteminde en belki söyleyebileceğimiz şey. Hem esneklik var hem de akılcılık var.
Evet, peki dönem olarak suç ve cezanın en çok görüldüğü bir dönemden bahsedebilir miyiz? İşte dediğim gibi,
yani artık 17. yüzyıl, 18. yüzyıl itibariyle defterlerdeki, şeriye sicillerindeki, mühimme defterlerindeki olay vaka artışlarından özellikle bu hırsızlık, haramilik, eşkıyalık gibi suçların arttığını görüyoruz. Bu da aslına bakarsanız bir anlamda bize toplumsal anlamda bir arka plan veriyor. Yani demek ki ekonomik
sistem
anlamda, sosyal,
bozulunca aslında toplumun
idari anlamda, yani merkezi otorite zayıflayınca dolayısıyla ister istemez o merkezi otorite zayıflığı her alana yansıyor.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, bugün dediğimiz gibi hani tatlı olmayan bir konuyu konuştuk ama hayatın gerçeği ve insanın olduğu her yerde ne yazık ki suç oluyor ve suçun olduğu her yerde ona karşılık bir ceza da görülüyor. Osmanlı'da da sistematik olarak aslında bu suçların bile bir sistematiği var, bir düzeni var ama o düzen bozulmaya başladığında ne yazık ki o düzene karşı gelen grupların o suça dönük
meyilli olmaları
görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için değerli hocam. Böylelikle ediyorum. Programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi her salı olduğu gibi. Bugün Osmanlı'da suç ve cezaları konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcıları hocamız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.